Ayrım 5. Muhteşem Hata, Frederick Forsyth. Sayfa 59. İstasyonun önündeki çiçekçiden biraz çiçek satın almış, bunları bir çelenk halinde birbirine dikmişti. Resmin yan tarafına bir kase koydu. Kasenin içi yarıya kadar kumla doluydu. Kuma bir mum dikti, yaktı. Bavulundan kumaşa sarılmış bir paket çıkardı. İçinden 5-6 kadar değnek çekti. Kitap tarafından küçük bir vazo aldı. Bu değnekleri içine koydu, uçlarını yaktı. Odaya iç bayıltan bir koku yayıldı. Dışarıda denizden doğru kara fırtına bulutları yaklaşmaktaydı. Mihrabı hazırladıktan sonra önüne geçip durdu, başını eğdi. Çelenk elinde, parmaklarının arasındaydı. Tanrıçaya kendisine rehberlik etmesi için yakarmaya başladı. O sırada ilk gök gürültüsü Bangor üzerinde patladı. Ramlal modern Pencap dilini kullanmıyor, eski Sanskritçe geleneksel biçimde dua ediyordu. Devi Şakti Ma, Tanrıça Şakti, Büyük Ana. Gök bir daha gürledi, yağmur damlaları düşmeye başladı. Ramlal ilk çiçeğini kopardı, portrenin önüne koydu. Bana büyük bir haksızlık yapıldı. Bunu yapandan öç almak istiyorum. İkinci çiçeği kopardı, birincisinin yanına koydu. O bir saat boyunca dua ederken dışarıda da yağmur boşalmaktaydı. Yağmurun sesi çatıda yankılanıyor, damlalar pencereleri dövüyordu. Fırtına dinerken onun duası da bitti. İntikamın nasıl alınacağı konusunda bir işaret olması şarttı Tanrıça'dan. İşi bittiğinde yanan değnekler kül olmuş, odayı hep o koku sarmıştı. Mum da çok kısalmıştı artık. Çiçeklerin tümü tuvalet masasının formika yüzeyi üstünde yatıyordu. Şakti ifadesiz bakışlarla ona bakıp durmaktaydı. Dönüp pencereye yürüdü, dışarı baktı. Yağmur durmuştu ama her taraftan hala sular damlıyordu. O bakarken damlalardan oluşan bir sızıltı camın üzerinde toz izlerini yararak aşağıya doğru kaymaya başladı. Kirden ötürü dümdüz inemiyor, sağa sola kıvrılıyordu. Ramlal'ın onu izlemeye çalışan bakışları yavaşça pencerenin sol köşesine doğru kaydı. Sol tarafta bir çivide kendi sabahlığı asılı duruyordu. Fırtına sırasında sabahlığın kordon kuşağı kaymış yere düşmüştü. Yerde kıvrılmış halka halinde yatmaktaydı. Bir ucu halkaların altında kaybolmuş, öbür ucu en üstte görünüyordu. Püsküllü uçtan yalnızca iki kordon göze çarpmaktaydı. Çatallı bir dil gibi. Halka halinde yerde yatan kordon tıpkı bir yılana benziyordu. Anlamıştı Ramlal. Ertesi gün trene binip Belfast'a sihli öğrenciyi görmeye gitti. Ranjit Singh de tıp öğrencisiydi ama o daha şanslıydı. Ailesi varlıklı olduğundan ona rahatça harcamaya yetecek kadar para yolluyorlardı. Ramlal'ı öğrenci yurdundaki güzel döşenmiş odasında kabul etti. Evden haber geldi, dedi Ramlal. Babam ölüyormuş. Ranjit Singh üzüldüm diye karşılık verdi. Acına katılıyorum. Beni görmek istiyormuş. En büyük çocuğu benim. Oraya gitmem gerek. Elbette, dedi Singh. İlk çocuk her zaman babasının ölüm yatağı başında bulunmalı. Uçak biletinin parası bir dert. Çalışıyor, iyi de para kazanıyorum. Ama elimdeki yetmiyor. Eğer bana açık kalan miktar kadar borç verirsen çalışmaya devam eder, sana öderim. Sih asıllılar faiz yüksekse, durumda güvendiyse borç verme işlerine pek yabancı sayılmazlardı. Ranjit Singh pazartesi sabahı parayı bankadan çekeceğine söz verdi. Pazar gecesi Ramlal McQueen'in bürosuna bir ziyaret yaptı. Patron televizyonun karşısına oturmuştu. Dirseğinin dibinde bir bardak bira duruyordu. Pazar gecelerini böyle geçirmeyi pek severdi. Karısı Ramlal'i içeri alırken televizyonun sesini biraz kıstı. Babamla ilgili, dedi Ramlal, ölüyor. Ya üzüldüm evladım. Ona gitmem gerek, diye devam etti delikanlı. İlk çocuk her zaman babasının ölüm yatağı başında bulunmalı. Halkımızın geleneği böyle. McQueen'in oğlu da uzakta Kanada'daydı. 7 yıldır görmemişti oğlunu. Evet, dedi, akla yakın bir davranış. Uçak bileti için borç para aldım. Yarın yola çıkarsam hafta sonuna dönerim. Yalnız bir konu var Bay McQueen. Bu işe şimdi daha da çok ihtiyacım var. Hem aldığım borcu ödemek zorundayım, Hemen de gelecek yılki eğitimimi karşılamalıyım. Hafta sonunda geri döneceğime söz verirsem işi benim için açık tutabilir misiniz?
Pekala dedi müteahhit. Gelmediğin günler için sana para veremem. İşi de bir haftadan uzun süre açık tutamam. Ama eğer hafta sonunda dönersen hemen işe başlayabilirsin. Aynı şartlarla unutma.
Teşekkür ederim efendim dedi Remlal. Çok iyi yüreklisiniz. İstasyonun yanındaki pansiyondan çıkmadı ama o geceyi Belfast'taki öğrenci yurdunda geçirdi. Pazartesi sabahı Ranjit Singh'le birlikte bankaya gitti. Arkadaşı oradan gerekli parayı çekti ona verdi. Rem bir taksiye binip Aldergrove havaalanına yöneldi. Oradan Londra uçağına bindi. Londra'da turist sınıfı bilet alıp Hindistan uçağına yerleşti. 24 saat sonra uçağın tekerlekleri Bombay'ın sıcaktan kavrulan pistine değmekteydi. Çarşamba günü aradığını büyük yol köprüsünün oradaki pazarda buldu. Genç öğrenci Bay Carterji'nin Tropik Balıklar ve Sürüngenler Sarayı'na girdiğinde ortalıkta pek kimseler yoktu. Remlal'in koltuğunun altında sürüngenlere ait bir kitap vardı. Mağaza sahibini dükkanın arka tarafında loş bir yerde akvaryumlar arasında oturur buldu. Uyukluyordu adam sıcaktan. Bay Chatterjee bilim dünyasına pek yabancı sayılmazdı. Pek çok araştırma merkezine ve laboratuvara deney hayvanları yollar, zaman zaman dış ülkelerden gelen isteklerle de karşılaşırdı. Öğrenci ne istediğini anlatırken o beyaz sakalını yukarı aşağı sallıyor, çok iyi anladığını belli ediyordu.
Ha evet dedi Gujarati tüccarı sonunda. Tanrım o yılanı, şansım var, burada bir tane var ondan. Daha birkaç gün önce Rajputana'dan geldi.
Remlal'i kendi özel bölmesine soktu. İkisi birlikte yılanın yeni yuvası olan cam kavanoza baktılar. Equus carinatus diyordu ders kitabı bu hayvana. Ama tabii bu kitabı yazan bir İngilizdi. Her şeyin Latincesini kullanıyordu. Bunu herkes testere derili viper diye tanırdı. Öldürücü yılanların en küçüğü ama en tehlikelisi. Bu hayvan için kitap yaygın alanlarda yaşar diye yazıyordu. Kuzey Afrika'dan doğuya doğru İran'ın kuzeyinde ve Pakistan'da da bulunuyordu. Ortama uyabilen bir hayvandı. Her çevreye uyum sağlayabiliyordu. Afrika'nın nemli çalılarına da, İran'ın soğuk tepelerine de, Hindistan'ın sıcaktan kavrulan iklimine de. Kutudaki yaprakların altında bir şey kıpırdadı. Kitaba göre boyu 30-35 santim kadar olacaktı, çok da inceydi. Rengi zeytin ile kahverengi arası, yer yer solgun beneklerle kaplı olmalıydı. Bazen çıplak gözle zor görülen bir hayvandı. Kuru, sıcak havalarda sığınacak gölgelik arardı. Kavanozdaki yapraklar tekrar kıpırdadı, ufacık bir kafa belirdi. Çok tehlikelidir diyordu kitap. Bu yılan ünlü kobradan bile daha çok ölüme neden olmuştu. Boyu küçük olduğu için el veya ayakla dokunma olasılığı daha fazlaydı. Sonra yazar bir de dipnotu eklemiş, Kipling'in o ünlü Rikki Tikki Tavi hikayesine sözünü ettiği hayvanın herhalde aslında kraliçe değil bu olması gerektiğini söylemişti. Besbelli Kipling'in yanlışını çıkarmaktan gurur duyuyordu yazar. Ufacık kara çatal dil camın arkasından iki Hintliye doğru uzandı. Çok uyanık ve sinirli hayvandır diyordu İngiliz bilimci. Uyarısız hemen sokar diyordu. Sokarken pek bir acı vermezdi ama ölümden kurtulmaya da olanak yoktu. 2 ile 4 saat arasında yer alıyordu ölüm. Sokulan insanın vücut ağırlığına ve fiziksel durumuna bağlıydı bu süre. Ölüm nedeni de her zaman beyin kanaması oluyordu.
''Kaça satarsınız bunu?'' diye sordu Remlal.
Yaşlı Gujarati ellerini bir çaresizlik ifadesiyle iki yana açtı.
''Öyle harika bir örnek ki'' dedi üzgün bir sesle. ''Bulması öyle zor ki. 500 rupi.''
Remlal sonunda 350 rupiye anlaştı. Yılanı bir kavanoz içinde alıp götürdü. Londra'ya yapacağı hava yolculuğu için Remlal bir pro kutusu satın aldı, içini boşalttı, kapağına 20 tane ufacık hava deliği deldi, minik yılanın bir hafta boyunca yiyecek ihtiyacı duymayacağını, 2-3 günlük susuzluğa da rahatça dayanacağını biliyordu. Az havayla da idare edebiliyordu. Bu nedenle pro kutusunu kat kat havlular arasına sardı, bu katların arasındaki hava da işe yarayacaktı yolculuk sırasında, bavula koysa bile. Gelirken yanında yalnızca bir el çantası getirmişti. Ama bu sefer küçük bir valiz satın aldı, içini pazarlardan alınmış giyeceklerle doldurdu. Puro kutusunu da ortalara bir yere yerleştirdi. Bavulu Bombay'daki otelden çıkmadan birkaç dakika önce kapatıp kilitledi. Uçağa binerken onu Boeing'in bavullar kısmına yolladı. El çantası alanda arandı ama içinden ilginç bir şey çıkmadı. Hindistan Hava Yolları'nın jeti Londra'ya cuma sabahı indi. Ramlal'da İngiltere'ye girmek isteyen yabancılar arasında kuyruğa girdi. Kendisinin göçmen olmayıp tıp öğrencisi olduğunu kanıtlamakta zorluk çekmedi. Kuyruktan çabucak kurtuldu. Daha ilk bavullar gelirken o da bavul karuselinin başındaydı. Kendisininki de çok geçmeden göründü. Hemen onu kapıp tuvalete girdi, puro kutusunu çıkardı, el çantasını aldı. Deklara edecek malı olmayanlar kuyruğunda onu yine de durdurdular ama aradan bavul oldu. Gümrük görevlisi omzunda asılı duran çantayı şöyle bir göz attı, sonra geçmesine izin verdi. Ramlal pist otobüsüne binip Heathrow Havaalanı'nın öbür yanına gitti. Oradan Belfast'a kalkan küçük uçağa bindi. Çay saatinde Bangor'a varmıştı. Artık önemli malını inceleme olanağına kavuşmuş oluyordu. Başucu masasının üzerindeki camı aldı. Puro kutusunun kapağını açmadan önce kapağın altına kaydırıp sağlamca tuttu. Camdan bakınca küçük yılanın içeride dönüp durmakta olduğunu gördü. Hayvan bir ara durdu, öfkeli kara gözleriyle ona baktı ama Lal hemen kutunun kapağını kapattı. Kapatırken de camı çekti çıkardı. ''Uyu küçük dostum'' dedi. ''Sizin ırkınız uyku diye bir şey biliyorsa tabii. Sabah olunca Şakti'nin sana verdiği görevi yerine getireceksin.'' Karanlık basmadan çıkıp küçük kapağı vidalı bir kavanoz kahve satın aldı. Kahveyi odasındaki bir porselen kaseye boşalttı, sabahleyin kalın eldivenlerini kullanarak yılanı kutudan kavanoza aldı. Kızgın yılan eldiveni bir kere soktu ama Ramlal buna aldırmadı. Öğlene kadar nasılsa yeniden zehir birikirdi hayvanda. Bir an yılanı inceledi. Cam kavanozun içinde epey sıkışmış durumdaydı. Kapağı bir kere daha çevirip iyice sıktı, yemek kutusuna koydu. Sonra da kamyonu bulmak üzere odasından çıktı. Koca Billy Cameron sabahları iş yerine gelir gelmez ceketini çıkarma alışkanlığındaydı. Çıkarıp bulduğu bir çiviye ya da çıkıntıya asıyordu. Öğle yemeği molası sırasında Ramlal koca devin yemeğini bitirir bitirmez ceketine gidip sağ cebinden piposuyla tütünü aldığını görmüştü. Hiç değiştirmiyordu adam bu alışkanlığını. Piposunu keyifle tüttürdükten sonra külleri boşaltıyor, ayağa kalkıp ''Tamam çocuklar, iş başına dönelim'' diyordu. Sonra gidip pipoyu tekrar ceketin cebine atıyordu. O geri döndüğünde herkes ayağa kalkmış, işe hazır durumda olmak zorundaydı. Ramlal'in planı basitti ama yanılmasına olanak yoktu. Sabahleyin bir ara yılanı asılı duran ceketine sağ cebine koyuverecekti. Zorba Cameron sandviçlerini yiyip bitirdikten sonra ateşin başından kalkacak, ceketine gidip elini cebine daldıracaktı. O zaman yılan Şakti'nin emrini yerine getirecek, dünyanın bir ucundan bir ucuna getirilmesinin nedeni olan görevi yapacaktı. Koca ayının katili Ramlal olmayacak, o küçük yılan olacaktı. Cameron bir küfür savurarak elini cebinden çekecek, yılan parmakları arasında asılı durumda çıkacaktı. Dişlerini iyice geçirmiş olacaktı adamın derisine. Ramlal hemen yerinden fırlayacak, yılanı kapıp çekecek, yere atacak, kafasına basarak ezecekti. O sıra zararlı olmayacaktı çünkü yılan, zehri akmış, bitmiş olacaktı. Daha sonra Ramlal gururla yılanı ölüsünü Comber nehrine fırlatacak, böylelikle kanıtla denize doğru uzaklaşıp gidecekti. Evet, kuşku doğacaktı gerçi ama o kadarla kalacaktı bu iş. Saat 11'i biraz geçe Harkishan Ramlal yeni bir balyoz almak bahanesiyle aşağıya indi, yemek kutusunu açtı. Kahve kavanozunu alıp kapağını çevirdi, sallayarak içindekini asılı duran ceketin sağ cebine boşalttı. 60 saniye sonra yine işinin başındaydı. Yaptıklarına kimse dikkat etmemişti. Yemek molasında bir türlü bir şey yiyemedi. Adamlar yine her zamanki gibi çember olmuş ateşin çevresinde oturuyorlardı. Kurumuş tahta parçaları çıtırdayarak yanıyor, her yana kıvılcım saçıyor, çaydanlık üzerinde fokur fokur kaynıyordu. Adamlar yine şakalaşmakta, birbirlerine takılmaktaydılar. Koca Billy karısının hazırladığı sandviçleri tıkınmaktaydı. Remlal çemberin cekete yakın tarafına oturmaya dikkat etmişti. Kendini zorlayıp yemeye çalıştı. Kalbi gümbür gümbür atıyor, tansiyonu giderek yükseliyordu. Sonunda koca Billy sandviçlerin kağıdını buruşturdu, kaldırıp ateşe fırlattı, geğirdi, homurdanarak ayağa kalktı, ceketine doğru yürüdü. Remlal başını çevirip ona baktı, ötekiler ona hiç dikkat etmediler. Billy Cameron elini sağ cebine daldırdı, Remlal soluğunu tuttu. Cameron'ın eli birkaç saniye cebin içinde arandı, sonunda piposuyla tütün kesesini çekti, pipoya tütün doldurmaya başladı. Bunu yaparken Remlal'in kendisine bakmakta olduğunu fark etti. Kavgacı bir sesle ''Ne bakıyorsun öyle?'' diye sordu. Remlal ''Hiç'' diye karşılık verdi. Başını tekrar ateşe doğru çevirdi. Ama yerinde duramıyordu. Ayağa kalktı, gerindi. Gerinirken yarım geriye dönmeyi başardı. Gözünün ucuyla Cameron'ın tütün kesesini tekrar cebine koymakta olduğunu gördü. Adam bu sefer elini cebinden çıkardığında parmakları arasında bir kibrit kutusu tutuyordu. Piposunu yaktı, mutlu mutlu bir soluk çekti, ateşe doğru yürüdü. Remlal yerine oturdu. İnanmaz bakışlarını alevlere dikti. Neden diye soruyordu kendi kendine. Neden yaptı büyük Şakti bunu bana? Yılan onun aletiydi. Onun emriyle ta buralara kadar getirilmişti ama geri durmuştu Şakti. Kendi intikam aracını kullanmak istememişti nedense. Dönüp cekete doğru kaçamak bir bakış fırlattı. Etek ucunda astarla kumaşın arasında bir şeyin kımıldandığını hissetti. Sonra kıpırtı kesildi. Remlal şok içinde gözlerini kapadı. Bir delik, cep astarındaki ufacık bir delik oynamıştı bu oyunu ona. Bütün planını alt üst etmişti. Öğleden sonra boyunca kararsızlık ve kaygıdan gözleri kamaşmış durumda çalıştı. Bangor'a dönmek üzere kamyona bindiklerinde koca Billy Cameron yine her zamanki gibi ön koltukta oturdu. Ceketini katlamış kucağına koymuştu. İstasyona varıp indikleri zaman Remlal onun ceketi kendi arabasının arka kanepesine atışını, direksiyona geçip yola koyuluşunu seyretti. Dönüp otobüs beklemekte olan Tommy Burns'a yetişti. ''Söylesene'' dedi, ''Bay Cameron'ın ailesi var mı?'' ''Tabii'' diye karşılık verdi küçük adam masum bir sesle. ''Bir karısı, iki çocuğu var.'' ''Evi buraya uzak mı?'' dedi bu sefer Remlal. ''Yani arabayla geliyor da.''
''Uzak sayılmaz.'' ''Kilcooley'de oturuyor. Canaway Gardens Caddesi'nde galiba. Konuk mu gideceksin evine?''
''Yo yo'' dedi Remlal. ''Pazartesiye görüşürüz.''
Odasına döndüğünde Remlal, adalet tanrıçasının anlamsız yüzüne baktı.
''Karısıyla çocuklarına ölüm getirmeyi istememiştim'' dedi ona. ''Onlar bana bir şey yapmadı ki.''
Tanrıça ona çok uzaklardan baktı, hiç karşılık vermedi. Harkişam Remlal hafta sonunu kaygı içinde geçirdi. O akşam Kilcooley'e yürüyüp Dunaway Caddesi'ni buldu. Woburn Walk'un karşısındaydı. Tam köşede de bir telefon kulübesi vardı. Orada bir saat kadar oyalandı. Telefon ediyor numarası yaptı. Bir ara evlerin birinin penceresinde koca Billy Cameron'ı görür gibi oldu. Derken o evden yeni yetme bir kız çıktı, yürüyüp birkaç arkadaşıyla buluştu. Remlal bir an kıza yaklaşıp onu uyarmayı, babasının ceketinin içine bir şeytan kaçtığını söylemeyi düşündü ama sonradan vazgeçti. Ortalık karardıktan biraz sonra evden bir kadın çıktı. Elinde bir alışveriş sepeti taşıyordu. Remlal onun peşi sıra markete kadar yürüdü. Birçok insan haftalığını, cumartesileri aldığı için market o günlerde geç saatlere kadar açık kalıyordu. Bayan Cameron diye düşündüğü kadın markete girince Hintli öğrenci de onun peşi sıra rafları dolaştı. Ona yaklaşıp evindeki tehlikeyi haber vermek için cesaretini toplamaya çalıştı. Yine yapamadı. Belki de yanlış bir kadını izliyordu. Belki evi bile yanlış seçmişti. Deli sanırlardı o zaman onu. Gece vakti hiç uyuyamadı. Rüyasında yılanın yerinden çıktığını, eve ölüm saçtığını gördü. Pazar günü bir kere daha Kilcooley'e gitti. Bu sefer Cameron'ların evini kesinlikle saptadı. Koca Billy'yi arka bahçede görmüştü. Öğleden sonra oralarda herkesin dikkatini çekmekte olduğunu fark etti. Ya dosdoğru kapıya yürüyecek, ne yaptığını anlatacak ya da buradan gidecek, her şeyi Tanrıça'nın eline bırakacaktı. Cameron gibi birine çocuklarını ne gibi bir tehlikeyle yüz yüze getirmiş olduğunu anlatmak düşünülecek şey değildi. Gerisin geri pansiyonuna döndü.
5. ayrımın sonu. Sayfa 71.